Anna Karenina, Tolstoy, 5. kaset, 1. yüz, sayfa 726. Kocasının kararlı bir şekilde çıktığını görünce suçlu, "Nereye gidiyorsun Kostya?" diye sordu. Kitty'nin bu suçlu tavrı Levin'in kuşkularını doğruladı. Ona bakmadan, "Ben yokken makinist gelmiş, onu henüz görmedim," dedi. Aşağı indi. Çalışma odasına girer girmez arkasından koşan karısının tanıdık ayak seslerini duydu. Soğuk bir tavırla, "Ne istiyorsun, işimiz var," dedi. Kitty Alman makiniste doğru dönerek, "Özür dilerim, kocama bir şey söyleyeceğim." Alman dışarı çıkmak istedi ama Levin onu tuttu. "Rahatsız olmayın." "Saat 3'te bir tren var mı acaba, onu kaçırmak istemem," dedi Alman. Levin yanıt vermedi, karısıyla birlikte çıktı. Heyecanını görmek istemediği için karısının yüzüne bakmadan Fransızca olarak sordu. "Ne istiyorsunuz?" Kitty'nin yüzü seyiriyordu, ezilmiş, acınacak bir haldeydi. "Ben böyle yaşayamayacağımızı söylemek istiyorum. Bir işkence bu." "Büroda insanlar var, olay çıkarmayın," dedi Levin sert sert. "Öyleyse şuraya girelim." Onu bitişikteki bir odaya sokmak istedi. Ama orada Tanya İngiliz öğretmenle ders çalışıyordu. "O halde bahçeye çıkalım." Orada da yolu süpüren bahçıvanla karşılaştılar. Kitty'nin gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü görünce bu adamın ne düşüneceğini aldırmadan, bilinmeyen bir felaketten kaçan insanlara benzedikleri aklına getirmeden, çektikleri acının ağırlığından kurtulmak için baş başa kalmak ve birbirlerine açıklama yapmak gereğini duyarak hızla uzaklaştılar. Ihlamurlu yolun köşesindeki ıssız bir sıranın yanına geldiklerinde, "Böyle yaşayamayız. Bir işkence bu. Ben acı çekiyorum. Sen de çekiyorsun. Neden?" dedi Kitty. Levin önceki tartışmalarındaki gibi önüne dikilmiş, ellerini göğsüne bastırarak, "Şu Vasenka'nın tavrında incitici ve uygunsuz bazı yanlar olduğunu itiraf et," dedi. Kitty titreyen bir sesle, "Evet," dedi. "Ama Kostya, suçun bende olmadığını görmüyor musun? Sabahtan beri haddini bildirmek istedim. Bu insanlar neden geldi sanki? Seninle ne kadar mutluyduk." Bütün bedeni hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Az sonra onları sakinleşmiş ve mutlu bir şekilde gören bahçıvan şaşırmıştı. Levin karısını odasına götürdü. Sonra Dolly'nin yanına gitti. Darya Alexandrovna da çok heyecanlıydı. Odayı arşınlıyor, bir köşede durmuş, sessiz sessiz ağlayan kızını azarlıyor, çocuğa ne ceza vereceğini bilemiyordu. "Bütün gün burada kalacaksın, yemeğini yalnız yiyeceksin. Tek bir bebeğin bile yüzünü göremeyeceksin. Artık sana yeni giysi de yok," diyordu. Sonra Levin'e dönerek, "Çok kötü bir kız bu. Bu çirkin alışkanlıkları kimden edindi bilmem ki," dedi. Kendi işleri konusunda Dolly'ye akıl danışmaya gelmiş olan Levin, uygunsuz zamanda geldiğine sıkılarak oldukça ilgisiz bir tavırla, "Ne yapmış?" diye sordu. Grisha ile birlikte Ahududu toplamaya gitmişler ve orada, "Hayır, orada neler yaptıklarını söylemeyeceğim. Miss Elliot'ın burada olmayışına üzülüyorum. Şimdiki mürebbiye çocuklara hiç göz kulak olmuyor. Bir makine gibi. Düşünebiliyor musunuz yavrucuk?" Darya Alexandrovna Maşa'nın yaptığı kötülükleri anlattı. Levin onu yatıştırmak için, "Bir şey kanıtlamaz bu. Kötü alışkanlık değil bunlar. Yalnızca çocukluk," dedi. "Peki senin neyin var? Heyecanlı gibisin. Buraya neden geldin? Neler oldu?" diye sordu Dolly. Onun soruları sorarkenki ses tonundan Levin Dolly'nin kendisini anladığını ve ona sırrını kolayca açabileceğini hissetti. "Kitty ile bahçedeydik. Az önce kavga ettik. Şeyden, Stiva'nın gelişinden beri ikinci kez oldu bu." Dolly ona zeki ve anlayışlı bakışlarla baktı. "Elini vicdanına koy da söyle bana. Bu adamın davranışları, bir kocanın hoşuna gitmesi şöyle dursun. Acaba bir kocanın hoş görebileceği davranışlar mıdır?" "Nasıl söylesem sana?" Annesinin yüzünde belli belirsiz bir gülümseme görünce hemen dönmeye kalkan Maşa'ya, "O köşede kal," diye bağırdı. Sosyetenin kabul ettiği düşüncelere göre o her genç gibi davranıyor. "Il fait la cour à une jeune jolie femme." Yine sosyeteden olan kocası da bununla övünüyor. Levin asık bir yüzle, "Evet, evet," dedi. "Ama olayın farkında mısın? Yalnız ben değil, Stiva, çaydan sonra bana Je crois que Veslovski fait une petite brinde à Kitty. Sanırım Veslovski Kitty'ye birazcık kur yapıyor," dedi. "O halde içim rahat, onu kovacağım," dedi Levin. Dolly dehşetle bağırdı. "Deli misin sen? Ne düşünüyorsun Kostya? Kendine gel dedi gülerek Maşa'ya. Şimdi Fanny'nin yanına gidebilirsin dedi. Rica ederim bırak Kristeva ile ben konuşayım. Veslovski'yi birlikte götürür. Konuk beklediğinizi söylesin ona. Zaten bizim topluluğumuza yakışmıyor. Hayır hayır bu işle ben ilgileneceğim. Ama onunla kavga edersin. Levin gözleri pırıl pırıl neşe içinde. Hayır eğlenceli olacak benim için dedi. Kendisine emredildiği gibi Fanny'nin yanına gideceğini, annesinin yanında ayakta dikilen ve onun bakışını yakalamaya çalışan küçük suçluyu göstererek hayır Dolly onu bağışla bir daha yapmayacak dedi. Dolly hıçkırarak kucağına atılan küçük kızına baktı, zayıf ve beyaz eliyle onun başını okşadı. Veslovski'yi aramaya giden Levin onunla aramızda hiç ortak yan yok diye düşündü. Holden geçerken birini gara götüreceği için arabanın hazırlanmasını buyurdu. Dün yayları kırıldı dedi uşak. Öyleyse Talika'yı hazırlasınlar ama çok çabuk. Konuğunuz nerede? Odasında. Levin içeri girdiğinde Veslovski valizinden bazı şeyler çıkarmış, yeni şarkılarını masaya yaymış, ata binmek için tozluklarını giyiyordu. Levin'in yüzünde değişik bir anlam mı vardı yoksa Veslovski Le Petit Brin de Kurun'un bu ailede yersiz mi kaçtığını anlamıştı. Levin içeri girince bir sosyete erkeğinden beklenebilecek kadar utanmış görünüyordu Veslovski. Levin, ata tozlukla mı biniyorsunuz diye sordu. Evet daha temiz oluyor diye yanıt verdi Veslovski. Güçlü bacağını iskemlenin üstüne koymuş, tozluğun son düğmelerini ilikliyor ve hoşnut hoşnut gülümsüyordu. Aslında Veslovski çok iyi yürekli biriydi. Levin konuğunun bakışlarındaki çekingenliği fark edince ev sahibi olarak şaşırdı. Masanın üzerinde sabahleyin kırdıkları bir sopa duruyordu. Levin onu kaptı. Söze nereden başlayacağını bilemeden sopayı küçük parçalara ayırmaya başladı. Niyetim dedi ve durdu. Ama birden Kitty'yi ve bütün olanları anımsayarak onun gözlerine kararlı kararlı bakarak sürdürdü. Sizin için arabayı hazırlattım. Neden nereye gidiyoruz diye sordu Veslovski şaşkınlıkla. Levin sopayı kırmayı sürdürerek asık bir yüzle sizi gara götürecekler dedi. Gidiyor musunuz? Beklenmedik bir şey mi oldu? Oldu, bir konuk bekliyorum dedi Levin. Güçlü parmaklarıyla sopanın ucundaki kıymıkları hızlı hızlı didikleyerek hayır aslında kimseyi beklemiyorum ama gitmenizi rica ediyorum sizden. Kabalığımı istediğiniz gibi yorumlayın. Veslovski doğruldu. Sonunda anlayarak ağırbaşlı bir tavırla bana açıklama yapmanızı rica ediyorum diye başladı. Levin ağır ağır hiçbir şey açıklamıyorum. Bana soru sormasanız daha iyi olur dedi. Yüzünün titremesini engellemeye çalışıyordu. Sopanın ucu tümüyle kırılmış olduğundan onu kalın ucundan tuttu. İkiye böldü ve yere düşmekte olan parçayı yakaladı. O sabah jimnastik yaparlarken görebildiği Levin'in kaslı, güçlü kollarıyla kocaman elleri, alev alev yanan gözleri, tok sesi ve yanaklarının titremesi Veslovski'yi sözlerden daha çok inandırmış olmalıydı. Omuzlarını silkti, küçümsercesine gülümsedi, selam verdi ve Oblonski'yi görebilir miyim dedi. Onun omuzlarını silkişi ve gülümsemesi Levin'i sinirlendirmedi. Daha başka ne yapmayı düşünüyor diye sordu kendi kendine. Onu size yollarım dedi. Arkadaşının evden kavulduğunu öğrenen Stepan Arkadievich Levin'i bahçede gezinerek konuğunun gitmesini beklerken buldu. Mantıksız bir şey bu diye bağırdı. Hem de gülünç. Sana neler oldu böyle? Hangi sinek soktu seni? Son derece gülünç bir şey. Eğer bu genç adam... Ama sineğin soktuğu yer öyle acıyordu ki Levin sapsarı kesildi. Stepan Arkadievich ona bir açıklamada bulunmak istiyordu. Levin birden onun sözünü kesti. Rica ederim açıklama istemez. Başka türlü davranamazdım. Hem senin hem de onun adına üzgünüm. Ama buradan gitmesi onun için fazla üzücü olmayacaktır. Onun varlığı karım ve benim için dayanılmaz oluyordu. Ama onun için onur kırıcı bir şey bu. Üstelik de çok gülünç. Benim de onurum kırıldı, üzüldüm. Ayrıca da benim hiç suçum yok, acı çekmek istemiyorum. Bunu senden beklemezdim. İnsan kıskanç olabilir ama bu kadarı da çok gülünç doğrusu. Levin ona sırtını döndü ve ağaçlıklı yolda gezintisini sürdürdü. Az sonra arabanın gürültüsünü duydu ve ağaçların arasından Veslovski'yi samanlara oturmuş, arabada oturacak yer bile yoktu, giderken gördü. Her sarsılışta beresinin kurdelesi uçuşuyordu. Arabayı durdurmak için evden koşarak çıkan hizmetçiyi görünce daha ne var diye düşündü Levin. Unutulan makinisti arabaya bindirmek için yapıyordu bunu. Makinist Veslovski'yi selamladı, bir şeyler söyledi, sonra arabada onun yanına oturdu. Stepan Arkadyeviç ve yaşlı prenses Levin'in davranışına karşı çıkmışlardı. O da kendini son derece ridikule, suçlu ve küçülmüş hissediyordu. Ama Kitty'nin ve kendisinin çektikleri acıyı düşününce yine aynı şeyi yapacağını itiraf etti. Olanlara karşılık Levin'in bu davranışını hala bağışlamayan yaşlı prenses dışında herkes, tıpkı cezasını çekmiş çocuklar gibi ya da sıkıcı bir resmi töreni atlatmış ev sahipleri gibi son derece canlanmış ve neşelenmişti. Akşam prenses yokken Veslovski'nin kovuluşundan çok eski bir olaydan söz edermiş gibi söz edildi. Olayları babadan gelme bir yetenekle gülünç duruma sokarak anlatan Dolly, konuğun ömrüne hazırladığı kurdelelerle salona girdiğini ama tam o anda bir yük arabasının sesini duyduğunu, herkesin de yeni gülünç çizgiler ekleyerek üçüncü, dördüncü kez anlatıp Varenka'yı gözlerinden yaş gelinceye kadar güldürdü. Arabada kimi gördü dersiniz? İskoç beresi, şarkıları ve tozluklarıyla zamanın üstünde duran Vestovski'nin ta kendisini. Hiç değilse ona bir yolcu arabası verseydiler. Hayır, birden bağırıyorlar. Durun, sonunda Vestovski'ye acıdılar diyorum. Ne gezer, o şişko almayı da arkadaş diye vermişler yanına. Böylece benim kurdeleler boşa gitti. Darya Aleksandrovna, Anna'yı görmeye gitme tasarısını gerçekleştirmek istiyordu. Ama Vronski'ye karşılaşmaktan kaçınan kız kardeşiyle Levin'i gücendirmekten korkuyordu elbet. Ama öte yandan da Anna'ya gitmesinin ve ona olan duygularını göstermesinin yeni durumuna karşılık görevi olduğunu düşünüyordu. Bu yolculuk yüzünden Levin'i rahatsız etmemek için alt kiralasın diye kasabaya bir adam yolladı. Levin bunu öğrenince gelip ona sitem etti. Gitmenin hoşuma gitmeyeceğini nasıl düşünebilirsin? Böyle olsa bile atlarımı almamakla beni daha çok üzmüş olursun. Kesin olarak gitmek istediğini bana hiç söylemedin. Köylülerden at kiralarsan öncelikle beni kızdırmış olursun. Ayrıca da köylüler at verirler ama seni gideceğin yere götürmezler. Benim atlarım var. Beni üzmek istemiyorsan onları al. Darya Aleksandrovna kabul etmek zorunda kaldı. Kararlaştırdıkları gün Levin ona 4 at ve 1 araba hazırlattı. Koşumlar pek güzel değildi ama Darya Aleksandrovna'yı bir günde Vronskilerin evine götürebilirdi. Öte yandan yaşlı prensesle ebe kadın da gitmek zorundaydılar. Ve bu da Levin'e gerçekten sıkıntı veriyordu. Darya Aleksandrovna'yı kiralık arabayla yollamak fazla konuksever bir davranış olmayacaktı. Ayrıca da Levin, baldızının mali durumunu çok iyi bildiğinden, köylülerin bu yolculuk için istedikleri 20 rublenin onun için fazla geçeceğini biliyordu. Levin'in öğütlerine uyarak Darya Aleksandrovna Şafak'la birlikte yola çıktı. Yol güzel, araba rahattı. Atlar neşeyle tırıs gidiyorlardı. Arabacının yanındaki uşak yerine Levin'in daha güvenli olsun diye yolladığı malikanenin sekreteri oturuyordu. Darya Aleksandrovna uyudu ve ancak atların değiştirileceği hana gelince uyandı. Orada Levin'in eskiden Svijaskiler giderken uğradığı zengin köylünün evinde çay içti. Kadınlarla çocukları üzerine, yaşlı köylüyle de onun çok övdüğü Vronski üzerine konuştuktan sonra saat 10'a doğru yola çıktı yeniden. Evindeyken annelik görevlerine dalıp düşünmeye hiç zaman bulamıyordu. Ama bu yolculuk boyunca aklını kurcalayan bütün o eski düşünceleri birden aklına gelivermişti. Hiç yapmadığı şekilde yaşantısını değişik açılardan değerlendirmeye başladı. Kendi düşünceleri bile kendine yabancı geliyordu. Önce çocuklarını düşündü. Prenses ve Kitty'ye daha çok güveniyordu. Onlara iyi bakacaklarına söz vermişlerdi. Ama yine de endişeliydi Dolly. İnşallah maşa yaramazlık yapmaz, Grisha'yı at tepmez, Lili'nin midesi bozulmaz diye düşündü. Çok geçmeden şimdiki küçük tasalarının yerini gelecekle ilgili kaygıları aldı. Moskova'ya dönüşünde dairesini değiştirmek, salonu yenilemek, büyük kızına köklü bir palto almak gerekiyordu. Ardından daha uzak gelecekle ilgili sorunlar ortaya çıktı. Çocuklarının eğitimini iyi bir şekilde sürdürmek için neler yapmalıydı? Kızlar için henüz bir şey yok ama ya erkekler? Diye düşünüyordu. Şimdiye tek Grisha'yla ilgilenebildim. Çünkü şimdilik boşum. Ama ya hamile kalırsam? Stiva'ya kesinlikle güvenemem elbet. Birkaç dostun yardımıyla onları ancak ben adam edebilirim. Ama ya hamile kalırsam? Doğum sancılarının kadının lanetlendiğinin belirtisi olduğu inancının ne kadar yanlış olduğunu düşündü. Hamileliğin acılarıyla karşılaştırılınca bu hiçbir şey değil. Son hamileliğini ve son çocuğunun ölümünü anımsadı. Bu anı Han'da karşılaştığı kadınla yaptığı konuşmayı aklına getirdi. Kadına kaç çocuğu olduğunu sorunca köylü kadın açık açık yanıt vermişti. Bir kızım oldu ama Tanrı beni kurtardı. Geçen yortuda onu toprağa verdim. Üzgün müsün diye sormuştu Darya Aleksandrovna. Neden üzüleyim? Yaşlı adamın torunu yok değil ya. Fazladan bir dertti bu da. İnsan ne çalışabiliyor ne de bir iş yapabiliyor. İnsana bir yük. İyi yürekli ve güzel yüzlü o genç kadının bu yanıtı Darya Aleksandrovna'ya canavarca görünmüştü. Ama şimdi bu sözleri anımsayınca biraz gerçek payı buluyordu bu sözlerde. Darya Aleksandrovna 15 yıllık evliliğini anımsayarak uzun sözün kısası, hamilelikler, sersemleme, her şeyden tiksinti duyma ve çirkinleşme demek. Kitimiz ne kadar çirkinleşti. Ben de o durumdayken iğrenç oluyorum, bunun farkındayım. Doğumlar, ağrılar, son anlardaki korkunç acılar, daha sonra emzirme, uykusuz geceler, korkunç sancılar. Darya Aleksandrovna her çocukta çektiği o acıları yalnızca anımsarken bile ürperiyordu. Sonra çocukların hastalıkları, sürekli endişe, ardından eğitim sorunları, giderilmesi gereken kötü eğilimleri, ahududu toplarken Maşa'nın işlediği suçlar aklına geldi. Dersler, Latince, bütün bunlar öyle zor, öyle karmaşık ki, en kötüsü de bu çocukların ölmesi. Birden ana yüreğini korkunç acılara boğan ölümü anımsadı. Son çocuğunun kuş balazından ölümü, cenaze törenleri, küçücük pembe tabutunun karşısında herkesin aldırmazlığı, küçük cesedi pembe bir örtüyle sararlarken son bir kez daha gördüğü, lüle lüle saçların çevrelediği beyaz alnın, yarı açık, şaşkın bir anlam taşıyan küçük ağzın önünde, kendi yalnız yüreğinin duyduğu kederi anımsadı. Bütün bunlar neden oluyor? Bütün bunların sonu nereye varacak? Hiç rahat bir soluk alamayacağım. Kimi zaman hamile, kimi zaman süt annesi, kocamın gözünde her zaman sinirli, canı sıkkın ve can sıkan, çirkin bir kadın oluyorum. Bütün yaşamımı böyle geçireceğim. Çocuklarım mutsuz, iyi eğitilmemiş ve yoksul olarak büyüyecek. Leninler evlerine çağırmamış olsaydılar, bu yazı nasıl geçirirdim ben? Kostya ve Kitty çok kibar insanlar elbette. Bana bunu hiç sezdirmediler ama bu durum sürüp gidemez ki. Onların da çocukları olacak ve o zaman da bize yardım edemezler. Hatta şimdiden sıkıldılar bile. Babamın da elinde bir şey kalmadı. O da bana yardım edemez. Sonuçta çocuklarımı nasıl yetiştireceğimi bilemiyorum. Başkalarının yardımlarını kabul etmem. Kendimi küçük düşürmem gerekecek o zaman. Kabul edelim ki umduğum en iyi şeyler oldu. Bütün çocuklarım yanımda. Onları iyi kötü yetiştirebildim. O zaman da tek istediğim onların kötü yola sapmamaları olacaktır. Buna ulaşmak içinse bunca acı, bunca çaba. Gözden çıkarılmış dop dolu bir yaşam. Genç köylü kadının sözlerini anımsadı ve yine tiksinti duydu. Bununla birlikte bu sözlerde gerçeklik payı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Darya Aleksandrovna bu kötü düşüncelerden kurtulmak için büro çırağı oğlana sordu. Daha çok var mı Mihail? Dediklerine göre bu köyden sonra 7 vers daha varmış. Araba köyün içinden geçip bir köprüye indi. Omuzlarında su kovaları taşıyan bir grup kadın neşeyle bağırışarak köprüden geçiyordu. Kadınlar durdular ve arabaya merakla baktılar. Darya Aleksandrovna'ya çevrilmiş yüzlerin tümü de neşeli ve sağlıklı görünüyordu. Onlarda gördüğü bu yaşama sevinci Darya Aleksandrovna'nın sinirine dokunuyormuş gibiydi. Kadınları geçip tepeye vardıktan sonra Darya Aleksandrovna eski arabanın yayları üzerinde rahatça sallanırken herkes yaşıyor, yaşamın tadını çıkarıyor diye düşünüyordu. Yalnızca ben kendime bir tutuklu yaşamı yaşatıyorum. Herkes yaşıyor. Şu kadınlar, kız kardeşim Natalya, Varenka, evine gittiğim Anna, benim dışımda herkes. Neden Anna'yı suçluyorlar? Neden? Ben ondan daha iyi miyim sanki? Sevdiğim, daha doğrusu sevmek istediğim bir kocam var benim. Ama yine de seviyorum onu. Oysa Anna kocasını sevmiyordu. Neden suçluymuş o? Yaşamak istedi. Tanrı'nın kendi elleriyle ruhumuza yerleştirdiği bir gereksinmedir bu. Pekala ben de aynı şeyi yapabilirdim. Şimdi bile. O korkunç günlerde Moskova'ya geldiği zaman onu dinlemekte iyi yaptım mı bilmiyorum. Kocamdan ayrılıp yeni bir yaşama başlamalıydım. Kim bilir? Belki de sever ve sevebilirdim. Yaptığım şey daha mı iyi sanki? Kocama saygı duymuyorum. Ona gereksinmem olduğu için katlanıyorum. Bu daha mı dürüst bir davranış sanki? O zamanlar hoşa gidebilirdim. Biraz güzelceydim diye düşünüyordu Darya Alexandrovna. Birden aynaya bakma isteği duydu. Çantasında bir yol aynası vardı. Onu almak istedi ama arabacıyla malikane sekreterinin sallanan sırtını görünce onlardan biri döner de yakalanırım korkusuyla durdu ve aynayı almadı. Ama yine de hala hoşa gidebileceğini düşündü. Kendisine özel bir incelik gösteren Sergey Ivanoviç'i, çocukları kızıl hastalığına yakalanınca onlara bakarken kendisine yardım eden ve kendisine tutkun olan Stiva'nın dostu iyi yürekli Troftsin'i düşündü. Bu arada kocasının kendisine bir kez şaka yollu, onu öteki kız kardeşlerinden daha güzel bulduğunu söylemiş olduğunu aktardığı genç adamı anımsadı. Darya Alexandrovna'nın aklına en tutkulu, en olmayacak aşk serüvenleri geliyordu. Anna haklıydı. Ona sitem edemem. O mutlu. Başkasına da mutluluk veriyor. Benim gibi köle değil. Her zamanki gibi güzel, akıllı ve her şeye karşı açık olmalı. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme açtı. Çünkü Anna'nın serüvenini düşünürken kendisinin baş kahraman olduğu bir aşk serüveni hayal ediyordu. Anna gibi o da kocasına her şeyi itiraf ederdi. Kocasının o anda duyacağı şaşkınlığı düşünerek gülümsedi. Kendini böyle düşlere kaptırırken Vozdjivenskoye giden yolun köşesine vardı. Arabacı dört atlı arabasını durdurdu ve başını sağa, köylülerin bir yük arabasının yanında oturmakta oldukları çavdar tarlasına doğru çevirdi. Kahya oturduğu yerden inmek istemedi ama vazgeçerek köylülere buyurur gibi seslendi ve el etti. Yol boyunca kendilerini izleyen hafif rüzgar dinmişti. At sinekleri onları öfkeyle kovan atlara yapışıyordu. Yük arabasından gelen bir tırpanı döven çekicin madensi sesi kesildi. Köylülerden biri kalkıp arabaya yaklaştı. Büro çırağı kuru yolda çıplak ayaklarıyla ağır ağır ilerleyen köylüye öfkeyle bağırdı. ''Bir yerin kırılacak diye mi korkuyorsun? Yürüsene!'' Saçlarını başının çevresinde tutturmuş, sırtı kambur, terden sırılsıklam yaşlı bir köylü adımlarını hızlandırdı. Arabanın yanına gelince esmer elini arabanın çamurluğuna dayadı. ''Fozdijanskoye mi? Kontun evi mi?'' diye yineledi. ''Orada, şu tepede, soldaki ilk yola sapın, araba yolunu izleyin, doğruca gidersiniz. Kimi görmek istiyorsunuz? Kontun kendisini mi?'' Bir köylüye bile Anna'nın adını nasıl söyleyeceğini bilemeyen Dolly, ''Onlar evde mi acaba dostum?'' dedi. Köylü tozun içinde beş parmağının izini olduğu gibi bırakarak çıplak ayaklarının yerini değiştirdi. ''Herhalde evlidirler'' dedi. Konuşmayı uzatmak isteğiyle. ''Herhalde evlidirler. Dün konukları geldi. Konukları var.'' diye yineledi. Sonra yük arabasının yanından seslenen bir oğlana ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Az önce tümü ot biçilişine bakmaya geldiler atla. Şimdi evde olmaları gerek.'' ''Ya siz neredensiniz?'' Arabacı yeniden yerine binerek ''Uzaktan geliyoruz'' dedi. ''Demek buradan çok uzak değil.'' ''Dedim ya çok yakın, hemen caddeye çıkarsınız.'' dedi yaşlı adam elini arabanın çamurluğu üzerinde gezdirerek. Güçlü ve tıknaz bir delikanlı da yanlarına yaklaştı. ''Biçme işi yok mu?'' diye sordu. ''Hiç bilmiyorum dostum. Sola döner dönmez yolda olursunuz hemen.'' diye yineledi köylü. Uzun uzun konuşmak istediği bu yolcuları kaçıracağına üzülüyordu. Arabacı atları harekete geçirdi ama köylü hemen ona sesleniverdi. ''Dur, hey dur!'' Arabacı durdu. Köylü yolda ilerleyen dört atlıyla arabadaki iki kişiyi göstererek ''İşte onlar!'' diye bağırdı. ''Şu gidişlerine bir bakın!'' Atlılar yanında jokey ile Vronski, Vestovski ve Anna'ydı. Prenses Varvara ile Svijaski arkadan bir arabayla geliyorlardı. Yeni gelmiş buharlı bir harman makinesinin çalışmasına bakmaya gitmişler, şimdi de dolaşıyorlardı. Arabacı durdu. Atlılar yavaş yavaş gidiyorlardı. Anna Veslovski ile öndeydi. Kesik yeleli, kısa kuyruklu bir İngiliz atına rahatça binmişti. Genç kadının güzel yüzü, bir erkek şapkasından görünen kara saçları, geniş omuzları, kara binici giysisi içindeki ince beli, sakin ve zarif duruşu Dolly'yi büyüledi. İlk anda Anna'nın ata binmesine uygun bulmadı. Çünkü bir kadının ata binmesini hafiflik olarak görüyordu. Hele Anna'nın bu durumuyla ata binmesi ona göre daha da şaşırtıcıydı. Ama Darya Alexandrovna onu yakından görür görmez ön yargıları değişiverdi. Anna'nın şık olmasına karşılık her şeyinde, duruşunda, giyinişinde ve hareketlerinde öylesine bir soyluluk, öylesine bir ağırbaşlılık ve sadelik vardı ki bundan daha doğal bir şey olamazdı. Anna'nın yanında ateşli bir süvari atının üzerinde başında kurdeleleri uçuşan beresi, şişman bacakları öne uzanmış, kendisinden hoşnut olduğu belli olan Vasenka Vestovski geliyordu. Darya Alexandrovna onu tanıyınca gülümsemekten kendini alamadı.
Dört nala gitmekten iyice terlemiş koyu bir doru ata binmiş olan Vronski arkalarından geliyordu. Kokey giysisi içinde ufak tefek Kokey en arkadan ilerliyordu. Sviyajski ile prenses siyah çok güzel rahvan bir at koşulu arabayla atlılara yetişmeye çalışıyorlardı. Eski arabanın bir köşesinde büzülmüş kişinin Dolly olduğunu tanıyınca Anna'nın yüzü ışıdı. Bir sevinç çığlığı atarak eylerinin üstünde kımıldandı ve atını dört nala sürdü. Arabanın yanına gelince kimsenin yardımı olmadan yere atladı, eteğini kaldırarak Dolly'yi karşılamaya koştu. Kah yüzünü Dolly'nin yanağına dayayıp ona sarılarak, kah biraz geri çekilip ona gülümseyen yüzüyle bakarak. Bunu umuyor ama inanmaya cesaret edemiyordum. Ne büyük mutluluk, ne kadar sevindiğimi tahmin edemezsin dedi. Atından inmiş onlara doğru gelen Vronski'ye dönerek, Alexey ne büyük bir zevk dedi. Vronski silindir şapkasını çıkardı ve Dolly'ye yaklaştı. Sesine özel bir anlam vererek beyaz dişlerini açıkta bırakan bir gülümsemeyle, gelişinizden ne kadar mutlu olduğumuzu anlayamazsınız dedi. Vasenka Vestovski atından inmeden elinde tuttuğu beresinin kurdelelerini neşeyle sallayarak konukları selamladı. Anna iki tekerlekli araba yaklaşınca Dolly'nin soru soran bakışlarına yanıt verircesine ''Prenses Varvara bu'' dedi. Darya Aleksandrovna'nın yüzünde elinde olmadan hoşnutsuz bir anlam belirdi. ''Ya'' dedi. Prenses Varvara kocasının halasıydı. Darya Aleksandrovna onu eskiden tanır ve pek saygı duymazdı. Bu kadının akrabalarının yanında her zaman bir asalak gibi yaşadığını biliyordu. Ama prensesin şimdi kendisi için tümüyle yabancı olan Vronski'nin evinde kalması, kocasının ailesi adına küçük düşürücü bir durum olarak görünmüştü. Dolly'nin yüzündeki anlamı gören Anna bozuldu, kızardı, elinde tuttuğu eteklerini bıraktı ve ayakları giysisine takıldı. Darya Aleksandrovna duran arabanın yanına yaklaştı. Prenses Varvara'yı soğuk bir tavırla selamladı. Sviyajski'yi de tanıyordu. Sviyajski, ilginç dostu Levin'in ve genç kadının hatırını sordu. Atları birbirine denk olmayan, çamurlukları yamuk arabaya şöyle bir baktıktan sonra hanımların iki tekerlekli arabaya binmelerini önerdi. Ben de bu arabayla gelirim dedi. Atı çok uysal, hem prenses de çok iyi sürüyor. Anna yaklaşarak... Hayır, olduğunuz yerde kalınız dedi. Biz arabayla döneriz. Dolly'nin kolunu tutarak götürdü. Darya Aleksandrovna'nın bu araba ve atlar karşısında gözleri kamaşıyordu. Çevresindeki şeylerden daha lüksünü, daha pırıltılısını hiç görmemişti. Ama onu en çok şaşırtan, iyi tanıdığı ve çok sevdiği Anna'daki değişiklik oldu. Anna'yı eskiden tanımayan ve özellikle yol boyunca Darya Aleksandrovna'nın aklını kurcalayan düşünceleri aklından geçirmeyen, daha az dikkatli başka bir kadın, Bayan Karenina'da hiçbir özellik göremezdi. Ama Dolly, şimdi Anna'nın yüzünde gördüğü ve yalnız aşık kadınlarda görülen o geçici güzelliğe hayran olmuştu. Görünüşündeki her şey, yanaklarının ve çenesinin çukurlarından tutun da, dudaklarının kıvrımına, yüzünde uçuşan gülümsemesine, bakışlarının parlaklığına, hareketlerindeki çabukluk ve inceliğe, sesinin ahengine ve sağ ayakla dört nala kalkmayı öğretmesi için, Vestovski'nin atına binmesine izin verdiği zamanki öfkeli ve yumuşak tavrına kadar her şeyi çekiciydi. Genç kadın da bunun farkında görünüyor ve sevinç duyuyordu. İki arkadaş arabada yalnız kalınca bir an hiç ummadıkları bir sıkılganlık duydular. Anna, Dolly'nin dikkatli ve soru sorar bakışları karşısında bir an sıkıldı. Dolly de Svijaski'nin arabaya göz atmasından bu yana Anna ile bindikleri bu arabanın ve atların yoksulluğu yüzünden utanıyordu. Arabacı Filip ve Kahya da aynı duygu içindeydiler. Kahya sıkılganlığını gizlemek için bayanların arabaya binmelerine yardım ederken telaşla yanlarında koşuştu. Ama arabacı gittikçe suratını asıyor, kendi kendine bu yüzeysel üstünlüğün karşısında eğilmemek gerektiğine karar veriyordu. Siyah rahvanıza bakarak alaylı alaylı gülümsedi. Bu hayvanın yalnızca gezginci, gezinti demek istiyordu. İşe yarayacağını ama sıcakta dinlenmeden 40 verstlik yolu alamayacağını düşündü. Köylüler yük arabalarını bırakmışlar, neşeli bir merakla yeni gelenlere bakıyor, birbirlerine gözlemlerini aktarıyorlardı. Kıvırcık saçlı, yaşlı köylü, hoşnut görünüyorlar, birbirlerini görmeyeli epey olmuş dedi. Hey Gerasim amca, şu kara rahvanı bizim ekim demetlerini çeksin diye alsak ne güzel olurdu hani. İçlerinden biri kadının eyerine oturan Vronski'yi göstererek, şu pantolonuna bak, kadın mı acaba dedi. Bir erkek, nasıl da ustaca atlıyor baksana. Eh arkadaşlar, uyumayacak mıyız? Yaşlı adam güneşe bir göz atarak, vakit yok dedi, öğlen geçiyor, oraklarınızı alın ileri. Anna, Dolly'nin tozdan yol yol olmuş, kırışık, yorgun ve çökmüş yüzüne bakarken ona zayıflamış olduğunu söyleyecek neredeyse. Ama Dolly'nin bakışlarının da söylediği gibi kendisinin güzelleştiğini anımsayıp içini çekti ve kendinden söz etmeye başladı. "Beni inceliyorsun," dedi. "Bu durumumla mutlu olup olmadığımı sormak istiyorsun. Neyse, itiraf etmeye utanıyorum ama ben bağışlanmayacak derecede mutluyum ben. Bendeki değişiklikler mucizeden kaynaklanıyor. Sanki yüreğim daralarak korkunç bir karabasandan uyanmış da sonunda hep o korkuların boş olduklarını anlamış gibiydim. Uyandım artık. Endişe ve sıkıntılı anlar çoktan geçmişte kaldı. Burada bulunduğumuzdan beri öyle mutluyum ki." Sonra Dolly'ye korkuyla karışık bir gülümsemeyle baktı. Dolly elinde olmadan istediğinden daha soğuk gülümseyerek, "Buna çok sevindim," dedi. "Senin adına çok sevindim. Neden bana yazmadın?" "Neden mi? Göze alamadım." "Bana mı? Bana yazmayı mı göze alamadın? Eğer bilseydin benim nasıl düşündüğümü." Dolly yol boyunca düşündüklerini arkadaşına anlatmak istedi ama birden bunun sırası olmadığını düşündü. Konuyu değiştirmek için, "Neyse, bunları daha sonra konuşuruz," dedi. Akasya ve leylaklardan oluşan canlı çitlerin gerisindeki yeşilliğin arasından seçilen kırmızı ve yeşil damları göstererek, "Şu yapılar nedir? Sanki küçük bir kent." Anna üsteledi. "Hayır hayır, durumun konusundaki düşüncelerini söyle bana. Benim hakkımda ne düşünüyorsun?" "Düşünüyorum ki," diye başladı Dolly. Ama o sırada atının sağ ayağıyla dört nala kaldırmayı başaran Vasenka Veslovski önlerinden geçti. Vasenka, "Oldu, Anna Arkadyevna," diye bağırdı. Anna ona bakmadı bile ama arabada uzun bir konuşmaya girişmek Dolly'ye uygun görünmediğinden soruyu böyle geçiştirdi. "Hiçbir şey düşünmüyorum. Seni seviyorum. Her zaman da sevdim. İnsan birini seviyorsa onu olduğu gibi seviyor demektir. Olmasını istediği gibi değil." Anna bakışını arkadaşının yüzünden çevirip gözlerini kıstı. Dolly'nin bilmediği yeni bir alışkanlığıydı bu. Kuşkusuz bu sözün anlamını kavramak için düşünceye dalmıştı. Bunu kendince yorumlayarak yeniden Dolly'ye baktı. "Pişmanlık duyduğun günahların varsa buraya gelişin ve bu sözün hepsini bağışlatacaktır," dedi. Dolly annenin gözlerinin yaşardığını gördü. Onun elini sıktı. Bir süre sustuktan sonra, şu yapılar nedir? Kaç tane bunlar?" diye sordu. "İşçilerin evleri, işletme ve ahırlar," diye yanıt verdi Anna. "Park buradan başlıyor. Bütün bunlar terk edilmişti ama Alexey her şeyi onarttı. Bu malikaneyi çok seviyor. Ondan hiç ummadığım halde çiftlik işlerine tutkuyla bağlı. Zaten öylesine yetenekli ki nereye el atsa en iyisini yapıyor. Sıkılmak şöyle dursun, canla başta çalışıyor. Anladığım kadarıyla hesabını bilir, hatta cimri bir çiftlik sahibi oldu. Ama yalnızca tarım işlerinde böyle. Çünkü başka şeylere yüz binlerce ruble harcarken hesabını yapmıyor," dedi. "Kadınların sık sık sevgililerinin yalnız kendilerinin bildikleri özelliklerden söz ederken yüzlerinde görülen neşeli ve kurnaz bir gülümsemeyle, 'Şu büyük yapıyı görüyor musun? Yeni hastane orası. Ona 100 bin rubleden daha fazlaya mal olacağına eminim. Şu sıralarda ağzından hiç düşürmüyor onu. Bunu neden yaptırmaya kalktı biliyor musun? Köylüler çayırlığı biraz daha ucuza bırakmasını istemişlerdi. O kabul etmedi. Cimriliği yüzünden ona sitem ettim. O zaman da cimri olmadığını kanıtlamak için bu hastaneyi yaptırmaya kalkıştı. Buna c'est une petitesse diyebilirsin. Ama onu bu yüzden daha çok seviyorum. Az sonra evi göreceksin. Büyük babasından kalma. Dış görünüşünde hiçbir değişiklik yapılmadı." Bahçedeki yaşlı ağaçların, çeşit çeşit yeşilliklerin arasından görünen sütunlu görkemli yapıyı görünce Dolly elinde olmadan bağırdı. "Ne kadar güzel." "Güzel değil mi? Hele balkondan bakınca görünüm bir harika." Arabalar iki işçinin kabaca kesilmiş taşlarla çevirdiği çiçek tarhlarıyla süslenmiş, yerlere çakıl taşı döşenmiş bir avluya girdi. İki tekerlekli arabayla öteki araba üstü örtülü iç avluda durdu. Anna eyerli atların götürüldüğünü görünce, "Beyler gelmişler bile," dedi. "Şu at güzel değil mi?" "Midillidir, en sevdiğim attır." Onları karşılamak üzere çıkan üniformalı iki uşağı, "Onu buraya getir ve şeker ver," dedi. "Kont nerede?" "Ha, geliyor." Vronski ve Veslovski onları karşılamaya geliyorlardı. Vronski Anna'ya, "Prensesi nereye yerleştireceksiniz?" diye sordu. Yanıtını beklemeden Darya Aleksandrovna'yı yeniden selamladı ve elini öptü. "Balkonun büyük odaya değil mi?" Yo, olmaz, orası çok uzak. Köşedeki oda olursa birbirimize daha yakın oluruz, dedi Anna. Uşağın getirdiği şekeri sevgili atına verdikten sonra haydi gidelim dedi. Ve merdivene doğru giden Veslovski'ye Evo oblievot davo dedi. Veslovski parmaklarını yeleğinin cebine daldırarak pardon, je ne tout plein le poche diye yanıt verdi. Anna atın ıslattığı elini mendiliyle silerken Mevou ve Netrovtart diye ekledi. Sonra Dolly'ye döndü. Kısa süre için mi geldiniz dedi. Bir gün mü? Olamaz. Çocuklar yüzünden öyle söz verdim dedi Dolly. Arabadan çıkardıkları küçük çantasından ve yüzünü kapladığını hissettiği toz tabakasından utanç duydu. Hayır Dolly canım. Neyse sonra konuşuruz. Gidelim. Anna Dolly'yi odasına götürdü. Şeref dairesi olmadığı için annenin özür dileyerek konuğuna sunduğu bu lüks döşenmiş oda Dolly'yi yurt dışında gördüğü otelleri anımsattı. Anna binici giysisiyle Dolly'nin yanında biraz oturarak seni burada gördüğüm öyle seviniyorum ki canım diye yeniden seninkilerden söz et bana. Stiva'yı şöyle bir gördüm ama ondan çocuklarla ilgili hiçbir şey öğrenilmiyor. Sevgili Tanya'm nasıl? Kocaman olmuştur herhalde. Evet çok büyüdü dedi kısaca Darya Alexandrovna. Kendi çocuklarından böylesine soğuk bir tavırla söz ettiğine çok şaştı. Levinler de çok güzel bir yaz geçiriyoruz. Beni küçümsemediğini hisseydim, hep birlikte bize gelebilirdiniz. Stiva, Alexei'nin en eski ve en yakın dostudur, diye ekledi kızararak. Dolly sıkılarak, öyle ama orada çok rahatız, diye yanıt verdi. Anna, Dolly'yi bir daha kucaklayarak, senin işten aklım başımda değil, çok mutluyum, dedi. Benim hakkımda neler düşündüğünü hala söylemedin bana. Ben her şeyi bilmek istiyorum. Beni olduğum gibi gördüğün için de çok sevindim. Özellikle de bir şeyler kanıtlamaya kalkıştığımın düşünülmesini istemezdim. Hiçbir şey kanıtlamak istemiyorum. Kendimden başka kimseye zarar vermeden yaşamak istiyorum yalnızca. Buna da hakkım var değil mi? Neyse yeterince konuştuk şu anda. Daha sonra yeniden konuşuruz bunları. Giyinmeye gidiyorum. Sana oda hizmetçisini yollarım. Darya Alexandrovna yalnız kalınca bu işten anlayan bir kadın olarak odasını inceledi. Ev sahipleriyle karşılaştığından bu yana çevresindeki lüksü şimdiye kadar hiçbir yerde görmemişti. Şimdi bu odada yalnız İngiliz romanlarında okuduğu, Rusya'nın hiçbir yerinde hiçbir köyünde görülmeyen ve Avrupa'nın yeni zenginliğinin belirgin bir özelliği olan rahatlığı ve inceliği buluyordu. Ona göre Fransız kağıtlarından bütün odayı kaplayan halılara kadar her şey yeniydi. Özel, uzun yuvarlak yastığı ve şilteleriyle yaylı kar yola, küçük yastıkların ipek kılıfları, mermer tuvalet masası, şezlong, masa, şömine üzerindeki tunç saat, duvar kaplamaları, kapı perdeleri, her şey yeni ve pahalı cinstendi. Dolly'ye hizmet sunmaya gelen cana yakın oda hizmetçisinin kılığı ve saç tuvaleti Dolly'ninkinden daha özenliydi. Odadaki mobilyalar gibi bu kız da yeni ve pahalı giyinmişti. Darya Alexandrovna onun kibarlığına, temizliğine, candan davranışına hayran kaldı ama onun varlığı sıkıyordu Dolly'yi. Genç kadın yanlışlıkla seçip koyduğu yamalı geceliğinden utanıyordu. Evindeyken ona çok gurur veren bu aynı giyecek parçaları yüzünden şimdi utanıyordu. Evdeyken 6 gecelik dikmek için arşını 65 kapikten 24 arşın kumaş gideceğini, bunun astarı işçiliği hariç 15 rubleden fazla tutacağını hesaplar, gecelikleri yamanırsa bu 15 rubleyi kazanacağını bilirdi. Ama bu hizmetçinin önünde aşağılanmış hissediyordu kendini. Darya Alexandrovna çok eskiden tanıdığı yaşlı hizmetçi Anushka'nın odasına girdiğini görünce gerçekten içini rahatladığını hissetti. Şık hizmetçiyi hanımı çağırmıştı. Darya Alexandrovna'nın yanında Anushka kaldı. Dolly'yi gördüğüne çok sevinen yaşlı hizmetçi durmadan gevezelik etti. Darya Alexandrovna onun hanımın durumuyla ilgili duygularını, özellikle kontun, Anna Alexandrovna'ya olan sevgisi ve bağlılığından söz etmek istediğini fark etti. Ama yaşlı hizmetçi bu konuya değinir değinmez Dolly onu susturdu. Anna, Arkadyevna ile büyüdüm. Onu herkesten çok severim. Onu yargılamak bana düşmez. Kont da onu çok seviyor görünüyor. Darya Alexandrovna onun sözünü kesti. Lütfen mümkünse şunu ver de yıkansın. Kolay yıkanan ufak tefek çamaşır için kadınlarımız var. Büyük çamaşır makinede yıkanıyor. Kont her işle kendisi ilgilenir. Ne koca ya. Dolly Hanım'ın gelerek Anushka'nın gevezeliklerine bir son vermesine sevindi. Anna çok sade patiska bir giysi giymişti. Dolly bu sade giysiyi dikkatle inceledi. Böylesine bir sadeliğin ne demek olduğunu ve kaça patladığını biliyordu. Anna Anushka'yı göstererek eski bir tanıdık dedi. Dolly onun kendisinin gelişiyle uyandırdığı etkiden büsbütün kurtulduğunu, ruhunun duygularıyla düşüncelerini saklayan bölümünü kapatmış gibi o yüzeysel, kayıtsız tavrını yeniden takındığını fark etti. Kızın nasıl Anna? Diye sordu Dolly. İyi mi? İyi. Burada sağlığı çok düzeldi. Onu görmek ister misin? Sana gösteririm. Dadılarla başımız çok derde girdi. Çok iyi ama korkunç derecede aptal bir İtalyan dadımız vardı. Onu geri yollamak istiyorduk. Ama yavrucuk ona öyle alıştı ki yanımızda alıkoymak zorunda kaldık. Dolly küçük kızın hangi adı alacağını sormak isteyerek, "Peki ne düşündünüz?" diye başladı. Anna'nın yüzünü nasıldığını görünce sustu ve soruyu başka yöne çevirdi. "Nasıl ayarladınız? Memeden kestiniz mi?" Ama Anna anlamıştı. "Söylemek istediğim bu değil. Onun hangi adı taşıdığını sormak istiyordum." "Evet, bu Alexei'yi üzüyor. Çocuğun soyadı yok. Yani Karenina." Anna gözlerini kıstı, kirpikleri birbirine karıştı. "Neyse bunları sonra konuşuruz," diye sürdürdü. "Gel sana kızımı göstereyim. Elle très gentil. Emeklemeye başladı bile. Evin her yanında görülen lüks, bu çocuk odasında da Darya Alexandrovna'yı çok şaşırttı. Küçük bir İngiliz arabası, yürümeyi öğreten araçlar, çocuğun emekleyebileceği tepsi gibi geniş bir yer, salıncaklar, banyo küvetleri vardı. Tümü de İngiltere'den getirtilmiş, yeni, sağlam, iyi cins ve kuşkusuz çok pahalıydı. İçeri girdikleri zaman üstünde bir gömlekten başka bir şey olmayan çocuk masanın başında yüksek bir iskemleye oturmuş, göğsüne döktüğü çorbasını yiyordu. Küçük kıza yemeğini bir Rus hizmetçi kız yediriyor, besbelli kendisi de yemeği paylaşıyordu. Ortalıkta ne dadı ne de süt anne vardı. Bitişik odadaydılar. Zorla anlaşabildikleri bozuk bir Fransızca ile konuştukları duyuluyordu. Anna'nın sesini duyar duymaz şık, uzun boylu, sevimsiz, ürkütücü yüzlü bir İngiliz kadını sarı buklelerini sallayarak koşup geldi. Anna ona hiç sitem etmediği halde o hemen kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Anna'nın her sözüne "Yes my lady" diye yanıt veriyordu aceleyle. Kara kaşları ve saçlarıyla, kırmızı bedeniyle bu küçük kız Darya Alexandrovna'nın çok hoşuna gitti. Bununla birlikte ona ciddi bir yüzle bakıyordu. Darya Alexandrovna çocuğun sağlıklı görünüşünü bile kıskandı. Emekleme biçimine bile hayran oldu. Çünkü çocuklarından hiçbiri böyle emeklememişti. Giysisini arkadan toplayıp da halının üstüne koydukları zaman küçük kız sevildiğini bilen, küçük ve neşeli bir hayvan gibi pırıl pırıl, çok güzel kara gözleriyle çevresindeki büyüklerine bakarak ellerinin ve ayaklarının yardımıyla hızla ilerledi. Ama çocuk odasının havası, özellikle İngiliz dadı, Darya Alexandrovna'nın hiç hoşuna gitmedi. Kendi kendine insanlardan anlayan Anna'nın küçük kızı için bu hoppa sevimsiz İngiliz kadını tutmuş olmasını hiçbir saygıdeğer dadının Anna'nınki gibi uygunsuz bir aile çalışmak istemeyeceği şeklinde açıkladı. Darya Alexandrovna ayrıca biraz konuştuktan sonra Anna'yla süt annenin, dadının ve çocuğun bir arada yaşamadıklarını, annenin dadının yanına gelmesinin olağanüstü bir şey olduğunu anladı. Anna kendi başına çocuğun oyuncaklarını bulamıyordu. İşin garibi kaç dişi olduğunu, son olarak iki dişinin daha çıktığını bile bilmiyordu. Anna odadan çıkarken kapının yanındaki oyuncaklara takılmaması için giysisinin uzun eteklerini kaldırırken "Burada kendimi yararsız hissetmek kimi zaman sıkıyor beni," dedi. İlkinde böyle olmamıştı. Darya Alexandrovna çekinerek "Ben tersini düşünmüştüm," diye başladı. Anna çok uzaktaki bir şeye bakıyormuş gibi gözlerini kısarak "Yo, hayır, biliyor musun? Sergiyi gördüm," dedi. "Ama bunu daha sonra konuşuruz. İnanmayacaksın, açlıktan ölmek üzere olup da önüne nefis bir sofra konmuş ama yemeğe nereden başlayacağını bilemeyen biri gibiyim. Nefis yemek desen ve seninle yapacağım, başka kimseyle yapamayacağım konuşmadır. Ben de nereden başlayacağımı bilemiyorum ama sana hiç acımayacağım. Her şeyi anlatacağım. Evet, burada bulacağın toplumun genel niteliklerini sana anlatmam gerek. Prenses Varvara'dan başlayalım. Onu tanıyorsun. Senin ve Stiva'nın onun hakkında neler düşündüğünüzü biliyorum. Stiva, onun amacının Katerina Pavlovna haladan daha üstün olduğunu kanıtlamak olduğunu söylüyor.
Bunlar doğru. Ama Prenses Varvara çok iyidir. Ona büyük bir minnet duyuyorum. Petersburg'dayken yakın bir dosta gereksinimi duyduğumda bana çok yardım etti. Yanımda kaldı. Gerçekten de çok iyi bir insan. İçinde bulunduğum şu durumda bana destek oldu. Petersburg'dayken durumun ne kadar güç olduğunu anlamadığını görüyorum, diye ekledi. Burada çok rahat ve sakinim. Ama bunu sonra konuşuruz. Sonra bölge başkanı Sviyarski, çok seçkin biri ama Alexey'e gereksinimi var. Anlıyorsun ya, Alexey Serveti ile köye yerleştiğimiz şu sıralarda önemli bir kişi olabilir. Sonra Tuşkeviç var. Onu Betsy'nin evinde gördün. Ama Alexey'in dediği gibi onu emekliye ayırmışlar. Şimdi biz de o da görmek istedikleri gibi kabul edildikleri zaman şu çok sevimli olan insanlardan biri. Prenses Varvara'nın da dediği gibi Epui ile Com il faut. Sonra Veslovski, onu da tanıyorsun. Sevimli bir genç. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. Leninlerle arasındaki o sorun nedir? Veslovski bunu Alexey'e anlatmış ama biz inanamıyoruz buna. Yine aynı gülümsemeyle. İle très gentil, enef. Bütün bu insanlara değer veriyorum. Çünkü erkeklerin eğlenmeye, Alexey'in de çevresinde insanlar görmeye gereksinimi var. Ev canlı ve neşeli olmalı. Alexey başka bir şey istemiyor. Sonra Kahya'yı göreceksin. İşinde uzman, çok dürüst bir Alman. Alexey ona çok değer veriyor. Sonra doktor var, genç bir adam. Tümüyle nihilist değil ama bıçakla yemek yiyor. Yine de çok iyi bir doktor. Sonra mimar var. Burası gerçek bir Petit Cour. 5. kaset, 1. yüzün sonu.